Efendim merhabalar, Erkan Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta yine kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte geçtiğimiz hafta konuştuğumuz Kudüs konusunu devam ettireceğiz. Bu hafta Kudüs'ün Osmanlılar için neyi ifade ettiğini, Osmanlılar için önemini daha doğrusu masaya yatıracağız. Osmanlı bizim ecdadımız, bu toprakları bize miras bırakan büyüklerimiz, Anadolu'yu, İstanbul'u, Balkanları bizlere miras bıraktığı gibi aslında Kudüs'ü de bizlere miras bırakmıştı. Çok ciddi yatırımlar yapmıştı Kudüs'e. İnşallah dilimiz döndüğünce değerli hocamızla programımızda Osmanlı Kudüs'ünü konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazanlara tekrardan hayırlı olsun.
Eyvallah hocam. Hocam direkt olarak konuya şuradan girmek istiyorum. Osmanlı kuşkusuz fethettiği yerleri inşa ediyordu, imar ediyordu. Ama Kudüs'e ayrı bir önem vermişti. Osmanlıların Kudüs'e yaptığı yatırımları programımızın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız ama Kudüs Osmanlı için neyi ifade ediyordu?
Evet. Bu Kudüs'le ilgili yaptığımız herhalde 3. ya da 4. program. Kudüs'ün tarihiyle başladık. Bugün Osmanlı dönemini konuşacağız. Osmanlı, önceki programlarımızda zikrettik mi bilmiyorum ama eski medeniyetlerin, imparatorlukların başkentlerine ayrı bir önem veriyor. Şam gibi, Bağdat gibi, Budin gibi ya da Viyana gibi yerleri, özellikle İstanbul gibi tabii ki, elinde tutmak için, buralara hakim olmak için önemli bir çaba sarf ediyordu. Kudüs aslında böyle bir role sahip değildi. Yani herhangi bir imparatorluğun başkenti olmuş bir şehir değil. Ama Kudüs'ün dini bir önemi var. Bu dini önemi aslında ilk programlarımızda konuştuk. Yahudiler için, Hristiyanlar için, Müslümanlar için ne gibi önemleri ifade ediyordu Kudüs şehri. Bunları konuştuk. Kudüs tarihin hiçbir döneminde önemli bir siyasi ve ekonomik merkez olmamış. İlginç bir şekilde. Yani Halep'le, Şam'la, Bağdat, Basra, Kahire gibi yerlerle mukayese ettiğimizde yani ciddi bir ekonomik ve siyasi önemi olduğunu söyleyemeyiz. Yani bunun belki bir sonucu olarak da Kudüs tarih boyunca müstakil bir vilayet ya da eyalet olmamış. Daha çok civar sancaklara ya da vilayetlere bağlı bir şekilde idari konumunu devam ettirmiş. Zaman Memlükler döneminde ki Memlükler normalde Mısır merkezli bir imparatorluk ama Filistin bölgesini ve Suriye bölgesini de hakimiyetlerinde tutuyordu. Dolayısıyla bu dönemlerde, Osmanlı öncesindeki dönemde Kudüs daha çok Şam ve Sayda eyaletlerine bağlı bir sancak. Hatta bazen de sancak bile değil, Filistin'deki Gazze sancağına bağlı bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı'daki idari statüsünü belki sohbetimizde konuşacağız ama önemli bir değişiklik özellikle Abdülhamit döneminde olacak. Müstakil bir sancak olarak merkezi idareye direkt bir şekilde bağlanacak ama bu siyasi ve ekonomik meselesi çok olmamakla beraber Kudüs şehrinin dini önemi çok çok daha öne çıkmaktaydı. Yani Kudüs şehrinin dini karakteri her zaman çok önemli olmuştur. Belki bu açıdan mukayese ettiğimizde onu bir Mekke-i Mükerreme ile ya da Medine ile mukayese etmek mümkün. Yani Mekke'de de mesela idari merkez Cidde'dir. Cidde daha idari anlamda, siyasi anlamda öne çıkmakla beraber Mekke bir dini şehir olarak önemliydi. Ya da diğer açıdan baktığımızdan askeri olarak, stratejik olarak da Kudüs çok önemli bir yer değildi. Stratejik derken tabii dini kısmını ayrı tutuyorum. Coğrafi anlamda, jeopolitik anlamda belki bunu kastediyorum. Yani askeri bakımından çok güçlü bir karargahı ya da kalesi olan bir yer değildi. Ve nispeten de dağlık bir arazisi var. Hatta klasik dönemde çeşitli askeri kumandanlar için sürgün yeri olarak bile görüldüğü söylenebilir. Ama dini önemi tabii ki çok fazlaydı ve Osmanlı da bunun farkındaydı. Kudüs şehri bin yıldır Müslümanların hakimiyetinde ve bu bin yılın 400 yılı Osmanlı döneminde. Dolayısıyla bu da çok çok önemli bir şey ifade ediyordur diye düşünüyorum. Tabii bir de Kudüs'ün önemini gösteren şeylerden bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın ünvanları arasında Kudüs'ün de zaman zaman zikredildiğini görüyoruz.
Bu hocam yani, çok özür dilerim, dini saikle mi yapılan bir şey acaba?
Evet, doğru. Yani şöyle söyleyelim, Kanuni Sultan Süleyman tabi Osmanlı Devleti'nin en uzun süre yönetmiş hükümdarı, sultanıydı. Devletin, imparatorluğun zirvesini temsil ediyordu bir anlamda. Ama aynı zamanda halifeliğin çok öne çıktığı bir dönemde. Yani hilafet her ne kadar Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'ya geçtiği kabul edilse de son Memlük Halifesi'nin ölümü 1540'larda olacak ve o tarihten sonra hilafetle ilgili sıfatlar çok daha yoğun ve ağır olacak. Yani zillullahi fil ard, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, emir-ül müminin, halife-i ruh-i zemin gibi Kanuni'nin böyle çok şatafatlı ünvanları vardır. Mesela 1565 tarihli bir belgede, yani Kanuni'nin ölümünden bir yıl önceki bir belgede şöyle bir ünvanı görüyoruz. Sahip kıranı Memaliki Rum ve Acem ve Arap, Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif. Yani bak, bu sıralamada, önceki programımızda söylemiştik, Kudüs, yani Hazreti Peygamber bir hadisinde diyor ya, üç mescit ziyaret edilir. Yani Kudüs'ün kutsallığına burada bir vurgu var bu ünvanda. Evet. Kabe'den, Medine'den bahsedildikten sonra üçüncü sırada önemi haiz bir şehir olarak, Müslümanların belki ilk kıblesi olarak Kanuni Sultan Süleyman bunu ünvanına bile taşımış gözüküyor. Bu bakımdan yani Osmanlı'nın buraya verdiği ehemmiyeti az çok ifade etmesi bakımından bu ünvanın önemli olduğunu ben düşünüyorum.
Hocam, sahip kıran ünvanından bahsettiniz. Bu ünvanı yanlış hatırlamıyorsam Timur kullanıyordu değil mi?
Aslında birçok galiba sultan kullanıyor ama ilk kim kullanıyor çok emin değilim açıkçası. Timur da muhtemelen kullandı, evet.
Eyvallah. Hocam peki şimdi Osmanlı İmparatorluğu Devleti Ali'ye bir coğrafyayı fethettiğinde orayı, İşte geçtiğimiz programda da konuştuk, Haçlıların kendi dinine mensup insanların bulunduğu coğrafyalara girdiğinde bile yaptıklarını biliyoruz. Ama Osmanlı bunun tam aksine oraları inşa ediyordu, imar ediyordu ve orada bir teşkilatlanma oluşturuyordu. Yani oraya kelimenin tam anlamıyla sahip çıkıyordu. Kudüs'ün fethinden sonra Kudüs'te Osmanlı ne gibi bir teşkilatlanma ortaya koydu hocam?
Evet, şimdi tabii Kudüs'ün Osmanlı hakimiyetine girmesi Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi, Mercidabık Savaşı'yla Suriye'ye girmesiyle başlayan bir süreçte oluşuyor. Ve Kudüs için herhangi bir ayrı bir savaş yapılmıyor. Yani Şam için Osmanlı kuvvetleri bir savaş veriyor ama Kudüs'e henüz Osmanlı padişahı gelmeden önce şehrin teslim olduğunu kaynaklardan okuyoruz. Önemli, barış yoluyla alındığını görüyoruz. Hatta önceki programlarda Hazreti Ömer'in de yine savaşmadan, şehri kuşatarak ama anahtarların teslim edildiğini söylemiştik. Dolayısıyla barışçıl bir şekilde şehir Osmanlı hakimiyetine giriyor. Fetih öncesinde Memlüklerin aslında Şam vilayetinin güney sancaklarından birisi Kudüs, Kudüs şehri. Osmanlı ise öncelikle bu Kudüs'ün statüsünü biraz daha yükselttiklerini görüyoruz. Yani Memlükler döneminde Gazze bir merkez iken Osmanlı Kudüs'ü daha çok bir merkez, bir idari ve dini bir merkez haline getirdi. Dini merkezi çok önceden beri vardı ama idari bir merkez olarak Osmanlı'da yükseldiğini görüyoruz. Civar sancaklar, Gazze gibi, Safet gibi kentlerle tabiri caizse eşit bir statüye yükseldiğini görüyoruz. Kudüs'ün idari bir merkez olmasıyla beraber tabii ki sancak yöneticileri, ve o sancağın ileri gelen memurları, üst düzey memurlarının da buralarda iskan etmeye başladığını görüyoruz. Ve belki de merkezi teşkilatla bağlantısını gösteren en önemli şey, Sancak Bey'in, kadının, üst düzey memurların İstanbul'dan tayin edilmesi. Özellikle kadı ve vali çok önemli. Bu ikisi taşra teşkilatının çok önemli saç ayaklarıdır. Kudüs kadılığı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki büyük kadılıklar arasındadır. Yani prestijli bir kadılıktır. Yani bu şehirlerin kadılıklar arasında da bir ne diyelim hiyerarşi vardır. İşte Bursa önemlidir, Konya önemlidir, Kudüs önemlidir, Şam, Bağdat önemlidir, Mekke önemlidir, İstanbul ve tabii ki kazaskerlik kurumları önemlidir. Bu açıdan bu idari merkez olarak Kudüs'ün öne çıkması fetihten hemen sonra başlayan bir süreç. Ama Osmanlı'nın birçok yerde yaptığı bir siyaset var ve bu önemli bir siyaset. O da şu, yani şehrin fethedilir edilmez çok radikal değişiklikler yapılmadan aslında tedrici bir şekilde merkezi idareye bağlanması. Yani oradaki insanların Osmanlı merkezi idaresine daha kolay uyum sağlamasını sağlamak amacıyla işte eski memlüklere özgü yönetim normlarının, toplumsal kurumların, kültürel normların belli bir süre daha devam ettiğini aslında görüyoruz. Yerel yöneticilerin hemen tasfiye edilmediğini çoğu kez görüyoruz. Burada ilginç bir şey var. Yavuz Sultan Selim de aslında Suriye bölgesini fethettikten sonra aslında Memlüklerin emiri Canberk Gazali'yi burada yönetimde bırakıyor.
Evet.
Onlara en azından bir şans veriyor. Sadık olmak koşuluyla yönetimlerine devam edebileceklerini gösteriyorlar. Ama ilginç bir şekilde Suriye'de Yavuz Sultan Selim'in 1520'de vefat etmesini fırsat bilen Canberk Gazali isyan edecek. Ve bunu yani ne diyelim Osmanlı fethini sanki geçici bir durummuş gibi algılayıp isyan edecek. Ama daha sonra bu isyan bastırılıp asi olan Canberk Gazali de öldürülecek. Osmanlı'nın bu 1520'den sonra peyderpey Kudüs'ü kendi merkezi teşkilatına bağladığını görüyoruz. Bunun çok ne diyelim önemli unsurları vardır. Rahmetli Halil İnalcı'nın çok güzel bir makalesi var. Osmanlı fetih metotları diye. Bu metotların başında da ya da fethin hemen akabinde uygulanan metotlardan bir tanesi de şehrin, bölgenin envanterinin çıkartılması. Yani Osmanlıca ifadesiyle tahririnin yapılması. Bilhassa ekonomik anlamda işte ne kadar vergi verir, kim ne üretiyor, ne kadar hayvana sahip, kaç tane hane var. Yani bölgenin bir fotoğrafının çekilmesi aslında öyle diyelim. Bu önemli. Bunu 1525 ve 26 gibi tarihlerde yapıyor. Daha sonra yaklaşık bir 13-14 sene sonra ikinci bir tahrir yapacak. Tahrirler çoğu zaman nüfusa dair de bize bilgiler verir. Hane sayısı işte haneye göre 4-4,5 gibi rakamlarla çarpılarak şehrin genel bir nüfusu hakkında da bize bilgi verir. Buradan şunu görüyoruz ki Osmanlı'nın fethi sırasında Kudüs'te 5-6 bin civarında bir nüfus var. Yani bugün itibariyle baktığımızda çok çok düşük bir rakam gibi geliyor. Ama yaklaşık ne kadar bir zaman diliminde 35-40 yıl içerisinde bu nüfusun 3 kat büyüdüğünü görüyoruz. Yani bu çok ilginç bir şey.
Evet.
Ve nüfus açısından Kudüs Filistin'in en büyük sancağı haline gelecek. Yani demin bahsettiğim Gazze ve civar sancaklardan da büyük olacak. Daha da ilginç olanı nedir biliyor musunuz? 19. yüzyılın ortasına kadar bu nüfus rakamının üzerine çıkmayacak. Yani ne dedik? Nüfus 1560'larda 3 kata çıkarak yaklaşık 16 bin civarını buluyor. Ve bu rakam 16 bini 1850'lere kadar aşmayacak. Yani hatta zaman zaman düşecek. İlginç olan bir şey. Bir diğer nokta da bu nüfusun yükselişiyle birlikte aslında Kudüs'teki demografik yapının biraz daha heterojen bir yapı arz ettiğini görüyoruz. Özellikle Müslümanlar bu yapıda çoğunluğu teşkil ediyordu. Hı hı. Ama 1492'de Endülüs'te Müslüman ve Yahudilerin kovulmasından sonra Yahudiler özellikle Osmanlı'ya gelmişlerdi. Ve işte Manisa, İzmir, Edirne, Samsun, İstanbul gibi yerlere yerleştirilmişlerdi. Bu Yahudilerin, Sefarat Yahudilerinin bir kısmının da Kudüs'e yerleştirildiği görülüyor. Evet. Kuzey Afrikalılardan yine çeşitli insanların, Hint kökenli insanların burada olduğunu da görüyor. Bunu şu açıdan düşündüğümüzde Osmanlı'nın ne kadar hoşgörülü ve toleranslı olduğunu belki daha iyi anlayabiliriz. Geçen hafta Haçlı seferlerini konuştuğumuzda Haçlılar Yahudilere şehre girmeye izin vermiyordu ve hatta Latin Hristiyanlar kendi inançlarınca daha problemli gördükleri Süryani ve benzeri dini Hristiyan azınlıkları bile şehirden dışarıya çıkartıyorlardı. Evet. Ama Selahaddin Eyyubi şehri tekrardan aldığında hem Ortodoksları, diğer işte Yakubi'dir, Süryani'dir, diğer Hristiyan azınlıkları da şehirde iskan etmelerine izin vermiş, Yahudilerin de şehre girmesine izin vermişti. Dolayısıyla bu nüfusun çeşitliliği bakımından Osmanlı dönemindeki gelişmeler oldukça önemli. Bunu biraz belki şu açıdan da hatırlamakta fayda var. Bugün belki sokaktan geçen bir vatandaşa sorduğunuzda Filistin deyince, nüfus deyince ya da bu şehir için verilen hakimiyet mücadelesi sorulunca ilk önce akla Yahudi ve Müslüman ne diyelim iddiaları gelir, mücadelesi gelir. Ama bu tarihlerde bir Yahudiler çok çok azınlıkta. İşin enteresan tarafı bugünkü durumda Hristiyanların esamesi bile okunmuyor. Yani 21. yüzyılda Kudüs'te muhtemelen Hristiyanlar hala varlıklarını devam ettiriyorlar. Ama şehir sanki sadece Müslüman ve Yahudiler arasında bir mücadeleye şahitlik ediyormuş gibi bir durum söz konusu. Ama tarihsel olarak tekrar altını çizeyim. Kudüs nüfusunda Müslümanlar çoğunluktaydı. Daha sonra dini azınlık olarak Hristiyanlar geliyordu. Yahudi nüfusu ise çok daha azdı. Ben 2004-2005 yılında Kudüs'e bir ziyarette bulunmuştum. Bugün Kudüs'e giden dinleyicilerimiz, inşallah fırsat olur, herkes orayı ziyaret etme imkanı bulur.
İnşallah.
Eski şehre girdiğinde, o surların içindeki eski şehre girdiğinde, şehir içerisinde birbirinden ne diyelim ayrılmış mahalleleri görür. Yahudi mahallesi var, Müslüman mahallesi var, Hristiyan mahallesi var ve bir Ermeni mahallesi var. O yani heterojen yapı, dini ve etnik anlamdaki o renkli yapı kısmen hala şehir içinde korunuyor diyebiliriz. Ama son olarak sorunuza önemli bir noktaya değinerek bağlayacağım. Osmanlı'nın merkezi teşkilatının bir yerde, yeni fethedilen bir yerde kurulduğunun en önemli göstergesi tımar sisteminin uygulanmasıdır. Ve tımar sistemi Arap topraklarının bir kısmında uygulandı, bunu biliyoruz.
Evet.
Suriye, yani Halep, Şam, Kuzey Irak bölgesinde ve Filistin'de de uygulandığını görüyoruz. Yani Kudüs'te tımarın uygulanmış olmasını ben açıkçası önemsiyorum. Çünkü benim kanaatim, okumalardan elde ettim, Ünalcık Hoca'dan ve başka bu tarih, Osmanlı tarihindeki duayen hocalardan edindiğim izlenim şudur ki, bir yerde tımar sistemi uygulanıyorsa orası imparatorluğun merkez topraklarındandır. Bu açıdan tımar sisteminin Kudüs'te uygulanması önemliydi. Osmanlı Merkez Teşkilatı'nın kurulduğunun önemli bir işaretiydi. Belki Osmanlı mirasını göstermesi bakımından bir diğer unsur da kadı mahkemesi sicilleriydi, kayıtlarıydı.
Evet.
1530'lardan itibaren mevcut. Yani 1530'lardan başlamak üzere kadı mahkemelerinin kayıtları elimizde var. Şu an Kudüs'te, arşivlerde vesaire bunlar mevcut. Dolayısıyla belki fethinden bir 50 yıl içerisinde bu teşkilatlanma devam ediyor. ve aslında birazdan da ifade edeceğiz belki, 16. yüzyılı Kudüs'ün belki de altın çağına dönüştürecek yapılanmalar Osmanlı eliyle gerçekleştirilmiş oluyor.
Eyvallah hocam. Şimdi konuşmanızda bir, bu Kudüs nüfusu ile ilgili işte Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsettiniz. Orada Yahudilerle ilgili bir sorum olacak. Bir de bu tımar sistemi ile ilgili çok kısa bir sorum olacak ama bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından bu konuları konuşarak söyleşimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyiciler, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Osmanlı Kudüs'ünü konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce hocam biraz Osmanlı Kudüs'ün nüfusunu anlatmıştı. Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan bahsetti. Hocam isterseniz şuradan başlayalım ikinci bölüme. Şimdi Kudüs bugün Yahudiler için çok ciddi anlamlar ifade eden bir bölge. Keza 19. yüzyılın başından itibaren de 20. yüzyılın başından itibaren de böyleydi. Ki 1948'de İsrail'in kurulmasıyla beraber artık hepten ciddi anlamda bir Yahudi Kudüs'ü ve Yahudi Filistin'i görmüş oluyoruz. Sözünü ettiğiniz dönem için Yahudiler açısından Kudüs herhalde bugünkü kadar önemli değil, değil mi hocam? Neler söylemek istersiniz?
Tabii. Şimdi aslında nüfusla ilgili bazı rakamlar söyledik. İşte Osmanlı fethettiğinde 5-6 bin dedik. Daha sonra 30-40 yıl içerisinde bu rakam 16 bine kadar çok radikal bir şekilde yükseldiğini söyledik. Bu konuda tabii bizim Evliya Çelebi'den tutun da başka kaynaklara kadar çeşitli rakamlar verildiğini görüyoruz. Bu konuda belki dinleyicilerimiz arzu ederlerse İslam Ansiklopedisi'nin Kudüs maddesinde de nüfusla ilgili ciddi bilgiler veriliyor. Ben oradan bir iki bilgi okuyacağım mesela. 16. yüzyılda nüfusun yükseldiğini söylemiştik. Şehrin 10 mahalleden oluştuğunu söylüyor. Burada verdiği rakam 10 bin civarında söylüyor ama 16. yüzyıl gibi genel bir tarihleme yapmış açıkçası. Bu 10 bin civarındaki nüfusun 550 ile 600 kişisinin Hristiyan olduğunu söylüyor. Ve yaklaşık da onlardan biraz daha fazla bir rakamda Yahudi olduğunu söylüyor. Yahudi rakamı bazen daha az olabiliyor. Hatta böyle yakın zamanlara gelindiğinde Yahudi rakamlarının abartıldığı, bilerek abartıldığı şeklinde Ansiklopedi'deki maddede de bilgi var. Ve belki şöyle söyleyelim, ileride bunu belki 19. yüzyılı, 20. yüzyılı konuştuğumuz zaman da tekrar edeceğiz ama Abdülhamit döneminden itibaren, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Yahudilerin ciddi anlamda buraya yerleşme arzusu içerisinde olduğunu görüyor. Hı hı. Ama 16. yüzyılda yani şehrin nüfusu içerisinde yani onda bir kadar, belki daha az bir yekunda Yahudi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu tabii biraz da bağlamında da değerlendirmek gerekiyor. Yani dünyadaki Yahudi sayısı ne kadardı ve bunun ne kadarı Kudüs'teydi? Hı. Aslında başka çalışmalarda, kaynaklarda okuduğum bilgiler, mesela dünya Yahudilerinin çok büyük bir kısmı Rusya bölgelerinde yaşıyor. Yani Kudüs'e gelen Yahudiler arasında işte Rus Yahudileri, Polonya Yahudileri gibi çok farklı yerlerden gelen Yahudiler olacak.
Çok özür dilerim hocam. Enteresan bir bilgi verdiniz. Rusların bugün Yahudilere karşı ciddi bir alerjisinin olduğunu biliyoruz. Yani her ne kadar işte Putin'in Netanyahu ile falan böyle sıcak görüşmeler, sıcak fotoğraflar verdiğini izlesek de aslında Rusların Yahudilere karşı ciddi bir alerjisinin olduğu belli ama o dönemde bölgeye gelen Yahudilerin de Rusya'dan geldiğini söylüyordunuz. O dönemde demek ki Rusya'da da ciddi anlamda bir Yahudi nüfusu vardı, öyle mi hocam?
Şöyle, dünya nüfusu, Yahudi nüfusu bakımından Rusya özellikle çok ciddi sayıda Yahudi'yi barındırıyor. Ben dilerseniz önümüzdeki program için size daha net rakamlarla gelebilirim. Ama genel itibariyle Şunu belki düzeltmek ve altını çizmek gerekir. 19. yüzyılın sonlarında Kudüs'e yerleşen Yahudiler büyük oranda Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisindeki şehirlerden gelen Yahudiler. Hmm. Kimisi vilayetlerinden, kimisi Edirne'den, İstanbul'dan gibi büyük oranda öyle. Dışarıdan gelenler de var ama daha çok oransal olarak Osmanlı şehirlerinden geldiğini söyleyebiliriz. Ben inşallah önümüzdeki program için bu konuda daha net rakamlar verebilirim size inşallah.
İnşallah hocam. Hocam bir de tımar sisteminden bahsettiniz ve bölgede Kudüs'te kadı mahkemelerinin kurulundan bahsettiniz. Bir coğrafyada tımar sisteminin uygulanması ve kadı mahkemelerinin kurulması demek ki o coğrafyanın tam anlamıyla bir Osmanlı toprağı olduğunu gösteriyor, öyle değil mi?
Tabii ki bilhassa tımar için bunu çok daha net bir şekilde söylüyoruz. Yani bir yerde tımarın uygulanması demek oranın merkez teşkilatına sıkı bir şekilde bağlı olduğunu gösterir. Yani tımar nedir? En kaba tabiriyle, kısa özetiyle tarımsal üretim süreçleriyle devletin asker ihtiyacının birleştirildiği bir sistemdir. Yani hem devlet tımar sistemiyle tarımsal üretimi üretimin devamlılığını sağlıyordu ama aynı zamanda o taşradaki insanların asker beslemesini de sağlıyordu. Bu önemli bir ne diyelim uygulama. Osmanlı'yı ayakta tutan klasik dönemdeki önemli uygulamalardan bir tanesi. Kudüs'te bunun da uygulanmış olması önemli. Bir de Kudüs'ün hatırlarsanız önceki programımızda şunu söyledik. Yani 8. yüzyıldan 9. yüzyıldan sonra bir ilim merkezi olarak ortaya çıktığını söyledik. Birçok önemli mutasavvuf Kudüs'te bulunuyor. Dolayısıyla Kudüs kadılığı önemli bir pozisyon. Sıradan bir kadılık gibi değil, taşradaki herhangi bir kadılık gibi değil. Bu anlamda o dini önemine binaen buraya daha yüksek ve kıdemli kadıların tayin edildiğini söyleyebiliriz.
Evet. Gelelim hocam imar meselesine. Şimdi bir şehri, bir bölgeyi inşa etmek için, ihya etmek için daha doğrusu orada imar faaliyetlerini yapmak lazım. Ki Osmanlı Balkanlarda da işte Viyana kapılarına kadar gitti. Avrupa'nın iç bölgelerinde de keza işte İstanbul'da da ve Kudüs'te de imar faaliyetleri açısından çok ciddi şeyler yaptı değil mi hocam? Kudüs'e neler yaptı Osmanlı?
Evet. Kudüs'te Osmanlı'nın çok önemli imar faaliyetlerinde bulunduğunu görüyoruz. Yani bazıları daha böyle küçük dokunuşlarla daha önceki dönemlerde yapılmış mevcut eserlere küçük dokunuşlarla onlara bir Osmanlı ruhu kattığını görüyoruz. Hı hı. Ama bir yerde de çok ciddi altyapı faaliyetleri yaptığını görüyoruz. Özellikle bazı Arap milliyetçisi tarihçilerin İşte Osmanlı bizi sömürdü, işte bizim kaynaklarımızı merkez hazineye taşıdı falan gibi iddiaları var. Buna birçok tarihçi aslında cevap veriyor. André Raymond, Fransız bir tarihçi başta olmak üzere. Benim kanaatimce de Osmanlı'nın bu coğrafyalardaki mevcut eserleri, imar faaliyetleri ki hala bunlar ayakta önemli bir kesimi, Osmanlı bizi sömürdü iddialarına en somut cevabı veriyor. Şimdi birazdan belki biraz daha somut şeylerden bahsedeceğim. Birincisi Osmanlı'nın Kudüs'te yaptığı imar faaliyetlerinin önemli bir kısmı Harem-i Şerif'te ya da onun yakın çevresinde. Yani hatırlayın o dikdörtgen şeklinde ve ayette mukaddes olduğu, kutsal olduğu belirtilen alan Mescid-i Aksa kısmında özellikle yapıldığını görüyoruz. Yani daha çok cami tamiri, mescit, çeşme, han, hamam, vakıflar, ribatlar gibi şeylerin yapıldığını görüyoruz. Ama şunu da söyleyelim ki daha önceki dönemle yani Memlükler dönemiyle mukayese edildiğinde Osmanlı mimarisi ve mimari katkısı daha küçük ölçekte. Ölçekte derken şunu kastedim yani büyük, devasa, abidevi bir mimari görmüyoruz. Orada bir sultan görmüyorsunuz. Ayasofya ya da Fatih Camii gibi devasa bir yapı görmüyorsunuz. Bunun iki önemli sebebi var. Bunun ne kadar hassas olduğunu göstermesi bakımından önemli. Bir tanesi Harem-i Şerif içerisinde, o Mescid-i Aksa içerisinde aslında ve şehrin, o eski şehir, surlarla şehri, çevrili şehrin içerisinde büyük ölçekli eserler için yeteri kadar yer bulunmaması, evet. Bu birincisi. İkincisi de o hassasiyeti göstermesi bakımından önemli. Osmanlılar kentin silüetini bozmama gayreti gösteriyorlar.
Bu çok önemli hocam.
Yani biz kesinlikle yani, çok önemli.
Hani İstanbul için hocam diyoruz ya işte bir süre önce evet. Konuşulmuştu İstanbul'a ihanet ettik falan diye. Yani bakıyorsunuz evet, evet. Böyle resmen ilmek ilmek ölmüş bir şehrin her tarafına maalesef büyük büyük plazalar, koca koca binalar dikmiş olduk. Ama Osmanlı bunu yapmadı diğerlerde.
Ve işte Kubbetü Sahra'nın, o altın kubbeli, Kubbetü Kaya'nın ne diyelim kubbesi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz o yapının yüksekliğini geçmemek için özen gösteriyor. Evet. Ve adeta o Mescid-i Aksa kompleksinin, yani Kubbetü Sahra ile Kıble Camii ile oranın merkezi rolüne halel getirmemek istiyor. Şehrin merkezini başka bir yere kaydırma endişesi taşıyor. Yani bu olmasın. Şehrin tarihi silüeti bozulmasın istiyor. Evet. Bu Osmanlı kısmen Mekke'de de aynı hassasiyeti gösteriyor. Yani demin de ifade ettiğim gibi Osmanlı bu tür abidevi yapılara, yani Kubbetü Sahra gibi ya da Mekke'de Harem-i Şerif gibi yapılara küçük dokunuşlarla Osmanlı ruhu kazandırıyor. Bakıyorsunuz Kabe'de revakları yapmak suretiyle Osmanlı orada bir mührünü koymuş vaziyette. Aynı Kubbetü Sahra'da da Kanuni Sultan Süleyman ne yapıyor? O Kubbetü Sahra'nın daha önce mozaik kaplı olan yapısını İznik'in mavi ve çok güzel çinileriyle onarıyor, yeniden süslüyor. Evet. Aslında yeniden inşa etmiyor. Ona bir ruh kazandırıyor, bir Osmanlı kimliği kazandırıyor. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Kesinlikle önemli.
Diğer taraftan da yani İstanbul'a ihanet edildiği gibi bugün Suudiler de işte Zemzem Tower'ı Kabe'nin yanı başına dikerek de onlar da ihanetin tabiri caizse daniskasını yapıyorlar. En alasını yapıyorlar. Maalesef Kabe o mimari yoğunlukta eziliyor, bükülüyor adeta. Nokta gibi kalıyor birçok fotoğrafta. Bu da içler acısı bir durum açıkçası.
Hocam çok özür dilerim. Bir şair der ki hocam Sadrazam İbrahim Paşa için, yani bir rivayet vardır. Bir işte Pargalı İbrahim için söylendiğini iddia ederler. Bir de Nevşehirli damat İbrahim Paşa için söylendiğini iddia ederler. Der diyor ki şair, Dü İbrahim Ahmet Bey Cihan Yeki Bütşiken Neki Bütnişan. Yani bir iki İbrahim dünyaya geldi. Biri putları yıktı, biri putları dikti. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içerisindeki putları kendi elleriyle, mübarek elleriyle yıkmıştı. Bugün de Suudiler Hazreti Peygamber'in yıktığı putları adeta Kabe'nin bu sefer dışına diktiler yani. Koca koca binalar, ifade buyurduğunuz gibi hakikaten işler arası bir duruma karşı karşıyayız.
Şimdi Hicaz'la ilgili inşallah başka programlar yaparız ama siz de bana başka bir şey hatırlattınız.
Buyursunlar.
Şimdi Hicaz bölgesinin Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle beraber Yavuz Sultan Selim'in kullandığı sıfat nedir? Hadimül Harameyn. Evet. Harameyn. Yani hadim, biz bugün de kullanırız hademe, hizmetçi, ki kutsal şehrin hizmetçisi anlamında. Arapça'da bu harf, hadim, noktalı ha ile yazılır. Ama bugün bir ironi olarak hadimül harameyn, güzel h ile bunu söylediğinizde, ki Suudiler için bu daha çok söyleniyor, haremi yıkan, hedmeden, ortadan kaldıran anlamı var.
Evet.
Yani bunu iki anlamda düşünmek mümkün. Bir, yani Vahabi ideolojisinde maalesef işte Hazreti Peygamber'in evinden tutun da birçok sahabenin o tarihsel anlamda önemi haiz binaların ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Hedmedildiğini görüyoruz. Diğer taraftan da modern plazaların, otellerin dikildiğini görüyoruz. Tam anlamıyla hadim, güzel e ile hedmeden bir anlayış var. Ama biz Kudüs'ten tabii ki sapmayalım. İmar konusunda arzu ederseniz ben devam edeyim.
Buyursunlar.
Çünkü çok şeyler var. Kanuni'nin yapmış olduğu belki daha önemli bir ne diyelim, altyapı hizmeti, mimari hizmet, yani Mescid-i Aksa'nın Kubbetü Sahra'nın çinlerin değiştirilmesinden çok çok daha önemli bir şey, şehrin eski surlarının yeniden inşa edilmesi. Yani yaklaşık 3-4 kilometre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde, 1,5 metre kalınlığında duvarlardan bahsediyoruz. 5 yıl içerisinde tamamlanan ve Kudüs'ün o güvenlik sorununu ciddi anlamda ortadan kaldıran bir faaliyet. Yani bugün Osmanlı'nın şehirdeki en önemli mimari, en canlı mimari katkısı, mirası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilhassa şehrin güney kısmı biraz daha çöl ikliminde, Bedevi saldırıları ciddi bir tehdit olduğunu görüyoruz. Hatta onu bırakın, Osmanlı döneminde bile zaman zaman Haçlılar yeniden bir Haçlı seferi yapar mı? Böyle bir ihtimal söz konusu olarak bakılıyor. Dolayısıyla şimdi bu surlarının yeniden inşası bu güvenliği civardaki şehirlerle kıyaslanmayacak derecede iyileştiriyor. Ve demin bahsettiğimiz o nüfus da neredeyse tamamı surların içerisinde yaşıyordu. Akşam saatlerinde kapıların kilitlendiği vesaire. Bu önemli bir hizmetti. Ama daha çok işin toplumsal ve sosyal yönüne bakan yatırımları Osmanlı'nın çok fazla. Bu bağlamda da Haseki Hürrem Sultan'ın külliyesi çok çok ama önemli. Maalesef biz Hürrem Sultan'ı televizyondaki malum diziden dolayı daha çok hareme kapattık ve onu aşk sahneleriyle maalesef gündeme getirdik.
Saray entrikacısı olarak tanıyoruz hocam.
Aynen öyle. Ama Haseki Sultan'ın, Hürrem Sultan'ın Kudüs'te yaptığı, oluşturduğu vakıf Kudüs'ün en büyük vakfıdır. 1552 yılında kuruyor ve tam anlamıyla bir külliye, yani imarathanesi var, dükkanları var, medresesi var, taphanesi var, camisi var. Bugünkü Kudüs şehrinin Mescid-i Aksa'nın dışında, Harem-i Şerif'in dışında ama eski şehrin merkezin denilebilecek bir yerde ve bugün hala varlığını koruyor. Hala bu imarethane fakirlere, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapıyor. Haseki Sultan buranın idaresi için Suriye'de, Filistin'de, civar köylerde birçok bölgeyi bu vakıflara bağlıyor. Yani gelirleri bu vakfa akıyor ki aslında ciddi bir ekonomik canlanmaya da neden oluyor. Hı hı. Yani vakıflarının değirmenler, zeytin ve susam yağları makineleri işlettiğini görüyorsunuz. Loncalar, esnaflar ürünlerini buraya getiriyor. Bunun sonucunda işte çarşılarda dükkan sayılarının arttığını görüyorsunuz. İşte esnafın daha çarşıların, sokaklarının uzmanlaştığını görüyorsunuz. Bugün kapalı çarşıda da vardı işte. Bakırcılar Çarşısı ya da tekstil ürünlerin satıldığı böyle uzmanlaşan sokaklar vardı. Bunu Kudüs'te de görüyorsunuz. Ve ciddi anlamda vergi gelirlerinde de bir artış var. Yani ciddi bir ekonomik canlanmaya bile sebep olacak çok önemli bir vakıf Osmanlı Hanım Sultanı tarafından, Hürrem Sultan tarafından yaptırılıyor. Belki ilerideki sohbetlerimizde ele almamız gereken şeylerden bir tanesi de hanedandaki hanım sultanların yaptırdıkları hayır faaliyetleri, yatırımları. Bu oldukça önemli ve belki en önemlilerinden bir tanesi de Kudüs'teki bu imarethaneydi. Ama vaktimiz de muhtemelen doluyor ama son olarak şunu da söyleyeyim.
Buyursunlar.
Kudüs'e su getirilmesi de çok önemli. Kudüs'te, Eskişehir'de nispeten bir su sıkıntısı olduğu biliniyor. Şehrin yaklaşık 15 kilometre güneyinden şehre su temin eden kanalların, su kemerlerinin yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Yine 16. yüzyılda 8 tane çeşme yaptırılıyor. 5 tanesi Harem-i Şerif'in, yani Mescid-i Aksa dediğimiz o kutsal beldenin içerisinde, 3 tanesi dışında olmak üzere 8 çeşme yaptırılıyor. Sur dışında çok büyük bir su deposu yaptırılıyor. Yani kısacası şunu söylemekte fayda var. Kudüs küçük bir şehir. Yani bugün Kudüs'ü ziyaret edenler bile yürüyerek Kudüs'ü dolaşabilirler. Adeta o sur içindeki Eskişehir dolaşılabilir. nispeten büyük yapı yapılmasına imkan yok, yer yok. Dolayısıyla Osmanlı mevcut yapılara küçük dokunuşlarla onlara Osmanlı ruhu katıyor ama daha ziyade altyapı yatırımları yapıyor. Yani surlar, su kanalları, vakıfların kurulması, kanının canlandırılması. İşte bu bütün bu süreçler 16. yüzyılı aslında Kudüs'ün bir altın çağı olmasına, altın çağını yaşamasına neden olacak diyelim.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Kudüs yani binlerce yıllık tarihi olan önemli bir şehir. Keza 2-3 programlarda ifade buyurduğunuz gibi Müslümanlar için de çok özel, önemli bir şehir. İnşallah biz Kudüs'ü daha böyle bir iki program herhalde öyle görünüyor ki gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ki zaten sadece bir iki programla sınırlı kalmamalı. Kudüs'le alakalı çok ciddi sempozyumların, araştırmaların, çalışmaların yapılması gerekiyor. Ayrıca dünyanın da kanayan evet. yarası durumunda bugün. Keyifli bir söyleşi oldu hocam. Kesinlikle. Minnettarız. Çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Osmanlı Kudüs'ünü konuştuk. İnşallah dilimiz döndüğünce Kudüs'ü gündeme getirmeye, Kudüs'ü konuşmaya, Kudüs'ü dertlenmeye devam edeceğiz. Hepimizin, bütün Müslümanların da Kudüs gönlünde, zihninde yer işgal etmesi, gönlünde, zihninde bulunması gereken bir coğrafya. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Kudüs için biz ne yapabiliriz? Bunu düşünmeli, bunun derdinde olmalıyız diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.